Müzikte iz bırakanlar. Hazırlayan ve sunan Seçil Öztan, Bora Ateşyakan. Sevgili dinleyicilerimiz, bu hafta da çok başarılı bir sanatçımızı stüdyomuzda konuk ettik. Ağırlıyoruz kendisini efendim. Ankara Devlet Opera Balesi sanatçısı kendisi Bora Bey. Sunalım isterseniz sanatçımızı.
Evet, sevgili Aykut Çınar tenor. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim.
Çok sağ olun.
Kırmadınız. Teşekkür ederiz geldiğiniz için. Aykut Bey'den biraz bahsedersen Boracığım.
Evet. Tabii Aykut Bey'i biz çok eskiden tanıyoruz. Bir dostluğumuz da var. Ben küçükken konservatuara girdiğimde o abilerdendi.
Evet. Benim de abimdi.
Evet. Sonra işte Ankara Operası'nda solist sanatçı olarak birçok kez izledik, dinledik. Beğenerek izliyoruz ve dinliyoruz halen.
Evet.
Biraz da sizin müziğe başlangıcınızdan bahsetsek.
Tabii ki memnuniyetle. Ben tekrar bu güzel programa konuk olarak beni çağırdığınız için size çok teşekkür ediyorum.
Biz teşekkür ederiz.
Ben 1989-90 sezonunda konservatuar şan bölümüne girerek bu opera serüvenini başlatmış oldum. Ben aslında girerken konservatuara çok operayla ilgili donanımlı, bilgili bir yapım yoktu aslında. Bunu söylememin nedeni şu ki aslında Türkiye'de birçok kişi hani yalnızca sesi güzel olduğu için ve bu alanda eğitim veren bir tek konservatuar opera bölümü olduğu için tercih etmiştir. Ben de onlardan biriyim ama çok kısa süre sonunda bu tesadüflerin, bu beni konservatuar şan bölümüyle tanıştıran tesadüflerin benim hayatım için ne kadar önemli olduğunu anladım. Çünkü ben şimdi şöyle düşünüyorum, başka bir iş yapamazmışım. Ve dolayısıyla konservatuar bitti. Ankara Devlet Opera Balesi'nde ilk önce koro sanatçısı olarak başladım. Daha sonra solist sanatçı oldum. Uzun yıllar solist sanatçılığın yanı sıra Ankara Üniversitesi'nde, Hacettepe Üniversitesi'nde öğretim görevliliği de yaptım. 2 sene kadar da Ankara Devlet Opera Balesi'nin müdür ve sanat yönetmenliği görevini üstlendim. Halen de solist sanatçı olarak çalışıyorum Ankara Devlet Opera Balesi'nde ve Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı'nda öğretim görevlisi olarak genç arkadaşlara tecrübelerimden faydalanmaları için elimden geleni yapıyorum.
Evet. Büyük ustamız rahmetli Yalçın Davran'ın öğrencisiniz.
Evet.
Elbette ödülleriniz var aynı zamanda değil mi? Leyla
evet.
Gencer yarışmasında ve Paris'te de Paris Opera Komik'te tarafından değişik rollerde de
evet.
oynadınız.
Şöyle
bu tarz
oldu.
Başarılarınız da var
evet.
elbette.
Ben öğrenciyken Leyla Gencer şan yarışmasında yarı finalist oldum. Ve hı-hı. oradaki jüri üyelerinden bir opera yöneticisi Paris Opera Komik için beni çeşitli roller için davet etti. Ve bu hikaye böyle devam etti. Yalçın Davran deyince rahmetli hocamızı sevgi rahmet ve özlemle alalım ve çok yakın zamanda kaybettiğimiz eşi çok saygıdeğer Keriman Davran'ı da rahmetle
evet.
almış olalım
evet,
böylece.
Kesinlikle. Evet. Daha sonrasında operada birçok rollerde görev
evet.
aldınız. Sizin için en çok etkilendiğiniz eser hangisiydi bunlardan? Hani hep böyle biz soruyoruz konuklarımıza ama hangi bestecidir?
Evet. Şimdi şöyle benim kariyerimde söylediğim roller... Bu biraz şansla ilgili. Hep benim en çok söylemek istediğim rollerdi. Hani bazen rolü çok arzu etmezsiniz ama önünüze gelir ve işinizi yaparsınız.
Evet.
Benim çok öyle olmadı. Hep çok söylemeyi öğrenciliğim zamanlarından beri hayal ettiğim şeyleri yaptım genellikle, çoğunlukla. Bunlar işte La Bohème operasında Rodolfo rolü, Il Trovatore operasında Manrico, Tosca operasında Cavaradossi... Simon Boccanegra, evet. Rusalka, Yevgeni Onyegin, bu roller hep benim aryalarını öğrenciyken söylediğim ve ileride umarım tamamını sahnede seslendirmek nasip olur dediğim rollerdi. Hemen hemen hepsini yaptım. Birkaç tane bu benim listemde henüz söylemediğim rol var. Onları da yakın zamanda umarım Devlet Opera Balesi sahnelerinde seslendirmek şansı bulurum.
Klasik opera eserleriyle Türk operası arasında bir fark görüyor musunuz? Söylerken özellikle.
Evet.
Mesela diğerleri İtalyancalar Türkçeleştiriyor. Fakat diğeri tamamen Türkçe. Bizim evet. kendi içimizden gelen kelimeler yani.
Evet.
Yani yaratıcının, yani besteleyen kişinin içinden gelen, duygularına tam anlamıyla karşılık veren kelimeler.
Tabii.
Bu ikisi arasında fark görüyor musunuz söylerken?
Tabii ki. Şimdi bir ses sanatçısı, bu opera şarkıcısı olmak zorunda değil. Herhangi bir popüler müzik olabilir, daha folklorik müzik olabilir, klasik müzik olabilir, ne olursa olsun bir şarkıcı ana dilinde söylediği şarkıya verdiği yorumu çok hakim olsa bile bir başka dilde veremiyor. Çünkü kelimeyi ifade ederken yalnızca anlamını ne ifade ettiğini bilmek bazen yetmiyor. O kelimenin insan vücuduna vermiş olduğu bazı duygular var. Yani ana dilinizde şarkı söylediğinizde bunlar da ortaya çıkıyor.
Beden dili devreye evet. giriyor değil mi?
Yalnızca yani kelimenin anlamını bilmek yetmiyor. Çünkü ben 3 dilde opera oynadım.
Evet.
Ve çok hakim olmadığım diller İtalyanca, Rusça, Fransızca. Fakat yeteri kadar tanıyorsunuz eseri. Yani elinizden geleni yapıyorsunuz ama bir Türk eseri söylediğiniz zamanki lezzet olmayabilir diye tahmin ediyorum.
Olmayabiliyor.
Evet. Biz bu arada Devlet Opera Balesi'nde yöneticilik yaptığım dönemlerde bunun çok altını çizmeye çalıştık. Opera sanatı, keza bale sanatı da aynı şey geçerli. Bunların bu ülkede köklenip tartışılmaz hale gelebilmesi için yerli üretimin önünün açılması ve bu alanda kompozitörlerin cesaretlendirilmesi, teşvik edilmesi gereklidir ki çok sayıda ürün verelim ve bunun sonucu olarak da milli opera ekolümüzden bahsedilebilsin evrensel dünyada. Kesinlikle. Biliyorsunuz dünyada Rus, Alman, Fransız ve İtalyan ekolünden bahsedilebilir. Eğer biz bu sanat dalında evrensel dünyada yarışmak istiyorsak Türk ekolünden bahsedilir hale gelmelidir. Türk söyleyişi diye bir şey oluşmalıdır. Bunun da yolu çok beste yapılması ve bunların çokça seslendirilmesinden geçiyor diye düşünüyorum.
Evet. Az önce Tosca'dan bahsettik.
Evet.
Şimdi biraz da müzik dinleyelim diyorum. Dinleyicilerimize de sizi sunalım. Bu Tosca'dan bir arya.
Evet.
İlk önce Recondita Armonia.
Evet.
Değil mi? Karakteri de siz söyleyin isterseniz. Nasıl bir karakter? Neyi anlatıyor burada?
Bu Ankara Devlet Opera Balesi kayıtlarındandır.
Evet.
Ankara Devlet Opera Balesi Orkestrası ve Korosu. Şef Alessandro Cedrone.
Evet.
Ben Cavaradossi rolünü seslendiriyorum. Cavaradossi bir ressam, aynı zamanda devrimci, dönemin fazlaca otoriter olan yönetimine karşı biraz da baş kaldıran bir karakter. Puccini'nin en önemli eserlerinden biridir.
Evet.
Dinliyoruz.
Şimdi dinliyoruz.
Thank you.
Gerçekten çok güzeldi.
Çok teşekkür
Emeğinize
ederim.
Emeğinize sağlık, yüreğinize sağlık. Ülkemizdeki biraz önce hani Türk operasından bahsettik. Bestecilerimizin daha önünün açılmasından bahsettik. Ülkemizdeki operanın gelişimini siz yeterince zengin buluyor musunuz? Ya da mesela bu bestecilerden daha çok hangileri sizi etkiledi ve neden? Müziğindeki hangi derinliği size yakın geldi? Bu konulardan biraz bahsedebilir miyiz?
Bahsedelim tabii. Şimdi Türkiye'deki opera serüveni, yani Cumhuriyet dönemiyle birlikte konservatuarların kurulması ile başlayan bir önce eğitim süreci başlıyor. Profesyonel anlamda Devlet Opera Balesi'nin temsil yapma tarihi 2 Nisan 1948'dir. Cuma günü bu serüven resmi olarak bir binada, dönüştürülmüş bir sergi evi binasında başlıyor. Şimdi böyle yorumladığınız zaman Türkiye'deki opera serüvenin 60'lı yıllarını yer, yani 70 yıl değil henüz. Diğer dünyadaki benzeş kurumlardaki yaş nedir? 400 yıl, 300 ile 400 yıl arasında. Şimdi kıyasladığımız bu iki ekolün yarışabilmesi için bizim de en az o zamana erişmemiz lazım. Bu zamana erişebilmek için de yani dünya örneklerini sergileyerek değil, kendi üretimimizi yaparak bu yaşları almamız gerek, bu tecrübeyi almamız gerek. Bizim şu ana kadar bence bu anlamda biraz üretimimiz az. Yani ben hep şöyle söylüyorum, Cumhuriyet döneminde yaşanan opera serüveninin her 10 yılında 10 tane eser yapmış olsaydık, opera eseri, şu anda 60 tane en az operamız oynanmış olacaktı.
Ciddi bir rakam.
Evet, tabii ve bunların içinden belki 15-20 tanesi başyapıt olmuş olurdu. Ama çok az maalesef üretim. Bunun çeşitli sebepleri var. Kompozitörlerin, bestecilerin yaşadıkları maddi zorunluluklar bunun en
çok
başında.
Çok fazla destek görmemişler.
Tabii yani, çünkü opera bestelemek çok meşakkatli ve çok uzun bir iş. Bu süreç içinde her insan normal hayatını da idame ettirmek zorunda. Bunları da düşünmek zorunda. Dolayısıyla çeşitli yöntemlerle bu sorunlar çözülmeli. Günümüzde artık biraz aşıldı bu telif yasalarıyla birlikte. Bestecilerimizin eserleri opera sahnelerinde yer buluyor ve yani cüzi de olsa bir ödeme yapılabiliyor. Bunun geliştirilerek, hatta sipariş yolu zorlanarak artırılması gerektiğini düşünüyorum. Bütün püf noktası bu. Çok üretmek, çok sahnelemek gerek. Bunu yaparsak Türk insanının operaya karşı yeteneğinin çok fazla olduğunu düşünüyorum. Bu benim düşüncem değil. Hem sanatçılığım zamanında hem idareciliğim zamanında Türkiye'ye gelen yabancı ünlü maestrolar, rejisörler gördükleri yetenekler karşısında şaşkınlıklarını çoğu zaman gizleyemediler. Ve şu anda dünyanın birçok ünlü opera tiyatrosunda Türk gençleri sahne alıyorlar. Çok başarılı bir şekilde büyük rollerde kariyer yapıyorlar. Yani bu çok önemli bir gösterge. Başka ülkelerin genç sanatçılarının çok zor ulaştığı bu sahnelere Türk sanatçılar, Türk genç arkadaşlarımız böyle gururla söyleyeceğimiz sahnelerde çok iyi işler yapıyorlar.
Demek ki böyle zengin bir malzememiz var.
Var. Çok
yani yetenek açısından.
Kesinlikle. Peki, biz de kumaş deriz ya biz. Evet. Yani kumaş çok iyi aslında değil
kesinlikle.
Mi? Kesinlikle. Yani bu Anadolu topraklarının verdiği bir şeyi var, bir kültürü var. Bu genlerimizde var bu.
Kesinlikle.
Ve bu sanata, kültüre çok yatkınız aslında yani bu.
Ve evet, sese çok yatkın.
Ve sese evet.
Yani şöyle düşünürseniz bizim bu Anadolu coğrafyasında ses üzüntümüzde vardır, sevincimizde vardır. Yani insan sesinin olmadığı herhangi bir duygumuz yok. Yani cenazemizden sonra çok iyi bir mevlüt okuyan tenor sizi alır başka bir yerlere götürür.
Ezan Özdin'den yine tenordur.
Tabii ki yani böyle. Hep ses vardır ve o yüzden Türk seyircisi de iyi sesi anlar. Yani operanın henüz çok kökleşmemiş olması seyircimizin bu konuda seçici olmadığı sonucunu çıkarmıyor. Hemen anlar.
Çok iyi dinleyeceğiz çünkü.
Çok. Ve sesten iyi anlarız.
Kesinlikle. Evet. Yurt dışında siz Türk eserlerini de tanıtıyorsunuz herhalde, değil mi? Gittiğiniz birçok konserde. Orada, oralardaki özellikle yabancılardan nasıl tepkiler aldınız?
Şimdi bizden onların da beklentisi o. Zaten diyor ki karşılaştığımız, temas kurduğumuz tüm yabancı birimler, hani biz bu eserleri dünyanın her tarafında birçok kampanyadan izledik. Bizim merak ettiğimiz size ait olanlar nedir? Türk bestecilerinin, Türk operasının geldiği noktayı merak ediyoruz daha çok diyorlar. Dolayısıyla bu anlamda da repertuarımıza girmiş Türk bestecilerinin operalarından gerek aryaları ya da gerekse bazı bölümlerini oynayarak elimizden geldiği kadar bunu Avrupa'da tanınır hale getirmeye çalışıyoruz. Fakat dediğim gibi sayımız çok yetersiz, üretim sayımız. Bunların sayısı arttıkça umuyorum yurt dışında temsil yapma şansı da bulacaktır Türk operalarının. Çünkü biraz önce Bora Bey'in söylediği gibi bu coğrafyada üretmeye kalkarsanız konu zenginliği dünyanın hiçbir yerinde olmadığı kadar bu topraklarda var. Melodi zenginliği, çok iddialı söylüyorum, gerçekten bu topraklarda, bu coğrafyadaki melodi zenginliği klasik müzikte kullanıldığı zaman bir çığır açacak kadar zengin ve insanı cezbeden melodi yapıları. Yeter ki bu doğrular bir araya gelip büyük fotoğrafı oluşturabilelim.
Diyoruz ki birçok uygarlığı barındırmış Anadolu topraklarında, öyle değil mi?
Evet.
Bütün bu zenginlikleri kullanabileceğimiz, kullan ve gösterebileceğimiz, sunabileceğimiz bestelerimiz, eserlerimiz ortaya çıksın.
İnşallah.
Ve yurt içi ve yurt dışında dinlenilsin ve tanınalım diyoruz. Şimdi bu noktada ne dinleyeceğiz
şimdi
acaba?
Şimdi elbette biz bu Türk eserlerinden de biraz sonra dinleyeceğiz. Türkçe birkaç tane şimdiden hatta biraz bahsedelim. Yemen türküsü var, Necibem var. Ama öncesinde Tosca'dan biraz devam edelim. Bu ikinci aryayı bir dinleyelim.
Şimdi Tosca deyince tabii Tosca'nın opera olarak ününün de önüne geçmiş bir aryadır. Üçüncü perdede Cavaradossi'nin aryası. Eluce Vannestelle
çok derin
Cavaradossi, ölüme gitmeden önce söylediği aryadır.
Duygu olarak da çok zengin, müzik açısından da çok zengin.
Evet, Puccini'nin müziği, Aykut Çınar'dan dinleriz. Evet, ağzınıza sağlık. Çok etkileyici bir arya. Az evvel tabii Türkiye'deki opera ve Türkçe ve Türk bestecilerinin eserlerinden bahsettik. Halka daha çok ulaşmamız lazım.
Evet.
Belki yurt dışında gerçekten daha çok tanıtım yapmamız lazım. Siz yöneticilik de yaptınız Ankara Operası'nda.
Başarılı da bir yönetici.
Birçok turne de yapıldı. Bu arada. Evet. Yapıldı. Birçok yerde de tabii konserler yaptınız. Türkçe bir şey sunalım istiyorum biraz da tabii. Şimdi
olur.
Bir Yemen türküsü söylediniz. Çok güzel bir
evet, bu
yorum.
Proje şöyle bir projeydi. Değerli orkestra şeflerinden Bujor Hoyning'in bir Harput Senfonisi düzenlemesi var. Evet. Bunun içinde iki tane türkü söyledim ben. O yöreye ait. İşte Yemen türküsü bunlardan biri. Bir de Harput bölgesinde çok ünlü olan Necibem diye bir türkü var. Uh-huh. Bu ikisini de Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde Bujor Hoyning yönetiminde seslendirdik. Umarım sülçülisan etmemişizdir.
Estağfurullah. Şimdi o zaman bahsetmişken hemen dinleyelim bunu da. Evet, Yemen türküsünü dinliyoruz.
Thank you.
Yemen türküsünü dinledik. Birazdan Necip Emi de dinleyeceğiz ama önce Türkiye'de hangi Türk eserlerinde rol aldınız? Onlardan biraz bahsetsek.
Evet, ben bu anlamda da şanslı bir solist sanatçıyım. Oldukça çok söyledim ben. Evet. Okan Demiriş rahmetli sevgili hocamızın iki eserinde bulundum.
Bu arada tabii bilmeyenler için çok özür dilerim, lafınızı kestim ama bu eserleri de tekrar bir tanıtmış oluruz. Yani tabii. Böyle operalarımız var. Tabii. Hani sizin oynadığınız, oynamadıklarınız, evet. Söylemedikleriniz de var.
Var tabii birçok. Birçoğunda da olamadım ama olduklarımın sayısı iyidir ve evet. Çok keyifle söyledim. İşte yine söyleyeceğiz. Okan Demiriş'in 4. Murat operası çok başarılı bir prodüksiyon olmuştu. Ve bir de Yusuf ile Züleyha operasında bulundum. Sabahattin Kalender'in Cem Sultan operasında söyledim. Evet. Cem Sultan rolünü. Çetin Işık Özlü'nün Çanakkale Şehitleri Kahramanları Oratoryosu'nun dünya premierini yaptık birlikte. Bu arada Çetin Bey'e de sevgi ve selamlarımızı iletelim.
Evet, o da
benim ilk solfej hocamdır.
Evet.
Çok severim kendisini. Ve içinde olmadığım Türk operalarından da birçok aryayı konserlerimde, özellikle yurt dışı konserlerinde söyleyerek, yani bu alanda elimizden geldiği kadar katkı sunmaya çalıştık Türk müziğinin tanıtımı adına. Evet. Mesela işte Selman Adan'ın Mavi Nokta oratoryosunun Keops rolünün aryasını çok severek söyledim ve Avrupa'da çok ses getirdi. Çok, hem Türk melodilerinin ağırlıkta olduğu ama evrensel armonilerin de işlendiği bir çok önemli bir aryadır.
Evet.
Şimdi yine bir örneğimiz var mı bu?
Tabii bir arya değil ama yine bir,
evet, bu bir Necip yine Emi, halk türküsü.
Evet, dinleyelim istiyorum. Biraz önce de söylediğimiz gibi yine Bujor Hoynik'in düzenlemesi. Değil mi? Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası, evet. Eşlik ediyoruz size. Dinliyoruz
efendim.
Evet, Necebem'i dinledik. Gerçekten de çok etkileyiciydi.
Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
Şimdi bir de eğitmenlik kısmınızdan söz etmek istiyorum. Dinleyenlerimiz de bilsinler istiyorum. Şan hocalığı başka bir eğitmenlik istiyor değil mi? Başka, ayrı bir, biraz daha pedagojik açıdan.
Evet.
Hem şan pedagogluğu bilmek gerekiyor,
evet,
bu noktada. Siz... eğitmenliğinizde nelere dikkat ediyorsunuz? Sizin için önemli olan şeyler ne öğrenciye şan eğitimini verirken?
Hassas Şimdi gerçekten çok doğru bir noktaya temas ettiniz. Şan öğretmenliği, şan öğretmek bir genç bir yeteneğe hem riskli bir iş,
evet,
sonuçlarının olumsuz olması açısından hem de zor. Yani kendiniz yöntemler geliştirmek zorundasınız. Kendiniz karşınızdaki genç arkadaşınızla öyle bir iletişim kurmak zorundasınız ki somut olan bazı teknikleri soyut yollarla anlatma işi şan. Yani şan tekniği dediğimiz teknik aslında çok somuttur. Yani hangi organınızı nasıl kullanacağınızı bilirsiniz ve bunu profesyonel hale geldiğinizde bu somutlaşır kafanızda. Ama bunu yalnızca belki konservatuara bir iki tane şarkı söylemiş öğrenciye öğretme aşaması oldukça zor.
Evet.
Yani işte onun...
Bir kere enstrümanımız içimizde, vücudumuzun, evet, içinde görünmüyor bile değil mi? Yani orada başlıyor bir,
tabii,
zorluk.
Tabii, çok doğru.
Evet.
Bir de işte şimdi şan eğitimi demek insanın ilk önce kendi fizyonomisini iyi tanımasıyla, hı-hı, başlıyor. Yani o ana kadar... Ay sesin ne güzel, bir şarkı söylesene denilen çocuk artık bunu profesyonel olarak işte diyafram nedir, rezonans boşluğu nedir, ses nasıl büyür, nerede...
bilimsel açıdan da
tabii
bilmesi gerekiyor.
Ve iş zorlaştıkça, yani bilinçleştikçe zorlaşır. Hı-hı. Hani bilmeyen insan daha cesaretli olabilir.
Evet.
Daha donanımlı hale gelen çocukları hem korkutmadan öğretmeye hem de yalnızca iyi bir ses tekniği vermenin dışında iyi bir sanatçı olarak da hem sanatına hem ülkesine faydalı olması amacıyla yetiştirmeye çalışıyoruz. Ben bu ikinci kısmının da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hani iyi sanatçı örnek insandır aynı zamanda da.
Kesinlikle.
Bulunduğu sosyal çevresinde, sanat camiasında, her yerde,
hı hı,
çok iyi sanatçı, çok iyi insan olarak anılmak inşallah benim yetiştirdiğim öğrencilerime de nasip olur.
Evet, az önce konuşmamızda bahsetmiştiniz, bir sergi salonundan aslında dönüştürülen bir binada halen Ankara, yani opera,
evet,
binası değil mi? O zamanlar zaten bir tek Ankara'da var ilk kurulduğunda opera.
Tabii.
Daha sonra birçok ilimizde de oldu. Opera şu anda bölge operalarımız
6 bölge
var.
Operamız var.
Değil,
evet,
mi? Evet, evet. Tabii Ankara'ya da acilen bir opera binası, yeni opera binası diliyoruz.
Evet, gerçekten.
Yakışır aslında tabii bizlere.
Yani... bu Batı Avrupa'daki, hatta bizim doğumuzdaki birçok dünyada bilinen şehirlerin en belirgin özelliklerinden birisi opera binalarıdır.
Hı hı.
Hatta bazı şehirlerin opera binalarının ünü şehirlerin önüne geçmiştir.
Evet.
Ve dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin başkentine de bu kadar ünlü, bizim mimarimizi yansıtan, bizim özelliklerimizi barındıran bir binayı inşallah bizim jenerasyonumuz görür.
İnşallah, evet, inşallah.
Yakın zamanda. Biraz daha müzik dinleyelim isterseniz.
Olur.
Şimdi bir Napoliten.
Evet.
Di Cittincello
Voe. Çok değerli dostum Naci Özgüç yönetiminde.
Evet.
Maltepe Senfoni Orkestrası ile Aya İrin'de yaptığımız
bir
konserden bir kayıt bu. Di Cittincello Voe'yi elimizden geldiği kadar,
evet,
söylemeye çalıştık.
Dinliyoruz.
Cittincello sta compagna vostra, oggi perduto suona e fantasia. Ma penso sempre che tu
Tenorların sıklıkla söylediği bir parçadır. Evet. Ben de sıklıkla çalarım, eşlik ederim sizlere. Hatta ezberimde de var yani. Şu anda piyano olsaydı burada da belki canlı yapabilirdik.
Bir gün canlı da yapalım.
Evet, buraya bir piyano alacağız inşallah önümüzdeki süreçte canlı. Evet, şimdi biraz yeni sorularımız var mı?
Yeni sorum şöyle bir sorum olacak. Bizim konservatuvarımızda opera bölümünü okuyan biri olarak ben de solfej eğitiminin, armoni eğitiminin çok ciddi bir seviyede, düzeyde olduğunu kanaat getirmiş bulunmaktayız. Aynı şeyi oyunculuk eğitimi için söyleyebilir miyiz? Yani siz profesyonel hayatınıza atıldığınız zaman bu konuda hiç zorlandığınız oldu mu? Çünkü siz yurt dışına da gittiniz değil mi?
Evet.
Eğitim için, eğitim
evet.
Almak için. Orada da karşılaştığınız oyunculuk tekniklerine yabancılık hissettiniz mi? Aa bak ben bunu hiç öğrenmemişim. Bu da varmış dediğiniz noktalar oldu mu?
Şimdi bu da çok doğru bir tespit. Biz konservatuara girdiğimiz dönemde yani yalnızca sahnede şarkı söyleyeceğiz. Ha, biraz da rol yaparız diye düşünüyorduk. Ve hatta belki işte bundan önceki dönemlerde biraz öyleydi Avrupa'da da. Yani işin oyunculuk kısmı müziğin hep biraz altında kalmıştı.
Evet.
Dolayısıyla fizikler çok önemli değil. Sesin güzel olduğu sürece sahnelerde boy gösterme şansınız vardı. Ama şimdi günümüzde seyirciler opera sahnelerinde, müzikal sahnelerinde tıpkı tiyatro ve sinemada olduğu gibi filmi görmek istiyor. Ve oyuncunun söylediği aryadaki duyguyu vücudunda da hissetmek istiyor.
Evet, mesela Hansel Gretel projesi vardı. Evet. Ama da kalkıp oynayabiliyor,
tabii,
şarkı söyleyebiliyor. Çok ilginç.
Çok doğru.
Hani biz böyle işte iki ayağımızın üzerinde,
tabii,
omuz aralığında açık bir pozisyon olarak şarkı söylemeye devam ediyoruz. Sizce bu ne derece doğru?
İşte artık yarıştığınız ekoller başka yerlere gitmeye başladılar. Yani klasik opera rejileri de artık Avrupa'da çok sıkça kullanılmıyor. Daha modern rejiler, daha modern oyunculuk teknikleri ve dediğiniz gibi işte ayakta durup gücünüzü hissedip aryanızı söylediğiniz dönemler artık geride kaldı.
Evet.
Ben bir Tosca prodüksiyonu izledim. Çok ünlü bir tenor seslendiriyordu, yatarak söyledi aryayı.
Evet.
Yani bizde bundan önceki hocalarımızın, büyüklerimizin döneminde bunu söz konusu bile edemezsiniz. Olmaz öyle şey derler. Ama şimdi günümüzde çok da güzel oluyor.
Hani
yapılabilir.
Film izlemek istiyor,
evet,
dediğiniz için böyle bir şey söylüyorum.
Aynen öyle.
Gerçekten.
Oyunculuk yani sesi görmek, iyi ses görmek istiyor, iyi müzik dinlemek istiyor, iyi oyunculuk ve iyi fizik görmek istiyor. Yani o hep opera sanatçıları için kullanılan hani şişman kadın çıkmadan opera bitmez şey, o da kapandı. Artık
yok, şey, evet,
tabii yani güzel kadın, yakışıklı erkek, iyi oyuncular görmek
herkes
istiyor.
Herkes kendine de bakıyor artık. Tabii. Yani eskiden böyle işte evet. Pavarotti'ler falan. Hani
sadece özü çok... değil, biçime de önemli evet. diyoruz artık. Dış evet. görünüşte o estetik de önemli.
Dolayısıyla belki konservatuarlarda da bu gelişimin sonuçları görülmeye başladı bence. Evet. Şimdi çocuklar konservatuar eğitimi sırasında yaptığı eserlerde daha deneysel, daha belki sınırlı, zorlayıcı oyunculuk teknikleri sizlerin sayesinde alıyorlardır.
Oyunculuk bölümündeki oyunculuk eğitiminin bütün o tekniklerin operacıda olması gerektiğine inanan biri olarak konuşuyorum. Gerçekten
evet. Çok doğru.
O derece önem verilmeli bence.
Çok doğru.
Evet, şimdi dinliyor muyuz bir şeyler daha?
Evet, tabii dinliyoruz, dinleyeceğiz. Ama önce biraz bahsetmek istiyorum. Sizin bir de üç tenorla yaptığınız, değil mi? Şenol Tanınlı, Ayhan Uçtuk ve Aykut Çınar. Üç tenor çok da popüler olduğunuz aslında
evet,
değil mi?
Evet,
onunla
doğru.
da çok tanınıyorsunuz. Birçok konser yapıyorsunuz. Halen de devam
evet,
ediyor
doğru.
değil mi çalışmalar? Biraz bahseder misiniz ondan da?
Üç tenor grubunu kuralı biz sanıyorum işte 4-5 sene oldu. Tam tarih şu anda aklımda değil. Ama biz hani bir iki konserlik bir birliktelik olarak aslında yola çıkmıştık.
Ya bu şeyden mi etkilendiniz acaba Pavarotti, Domingo?
Evet tabii ki çıkış noktası odur. Aha. Dünyada birçok ülkede üç tenor konserleri yapılır ama hepsi evet. böyle bir iki konserlik, üç konserlik birlikteliktir. Biz de öyle başlamıştık aslında.
Evet, ama sürdü sizinki.
Ama dünyadaki üç tenor konseptinden farklı olarak bunun bir bu repertuarın bir misyonu var. İşte dünya örneklerini Türk sanatçılarının ne kadar iyi söyleyebildiğini anlatıyoruz. Ve evet. bu ülkeye ait melodilerin de opera şarkıcıları sesinden güzel olabileceğini gösteriyoruz. Yani hiç opera dinlememiş ya da hiç opera bale şehre gitmemiş yerlere gittiğimizde üç tenor konserleri çok büyük ilgi görüyor.
Ne kadar önemli aslında değil mi?
Kesinlikle
yani tanıtım ve sevdirmek açısından gerçekten.
Evet hem ve bu anlamda evet yurt dışında da birkaç konser yaptık ve bir iki proje daha var ama daha önemlisi Güneydoğu'da, Karadeniz'de, İç Anadolu'da yaptığımız tüm konserler çok iddialı olmaz inanın. Böyle rock konserleri tadında geçiyor. Çok beğeniliyor. Evet. Dolayısıyla bu bizim hayal ettiğimizin çok ötesinde bir grup haline geldi ve konserlerimize devam ediyoruz.
Evet, çok keyifli dinliyoruz biz de. Oradan şimdi bir türkü dinleyelim.
Evet.
Bu Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın eşlik ettiği konser Şef Rengim Gökmen Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleşmişti Ankara'da
evet.
galiba. Üç tenor çökertme.
Evet, çökertme bizim değil bu mi? Konserlerimizin en hit parçalarından biri. Genellikle de söylerken seyircilerimiz bizimle birlikte söylerler.
Katılıyorlar
evet.
size değil
mi? Gerek alkışlarıyla gerek sesleriyle. Bu da öyle bir coşkulu konserdi. Bakalım dinleyicilerimiz beğenecek mi?
Alkışlarla katılmışlar
evet.
sizi. Evet, dinliyoruz efendim.
Yüreğime ateş sal hayalinin çökertmeye varalım. Giderim, giderim hayalinin çökertmeye varalım. Kolcular gelmeden hayalinin nerelere kaçalım. Aman kurşun saçalım. Burası da asfalt değil Halil'im, aman bir tez yalısın. Yüreğime anı sağlık. Ay kurşun.
Evet, çok güzeldi yine.
Her çok keyifli olmuş. Evet. Seyirciler alkışlarla katılmışlar, evet, değil mi? Coşkulu olmuş gerçekten de. Ne güzel böyle opera sanatını da aslında sıklıkla yani halkımıza eriştiriyorsunuz aslında, evet. Bu üç tenorla.
Evet.
Sevdiriyorsunuz aslında.
Çok doğru.
Bu çok önemli bir şey gerçekten.
Halka ulaştırmak çok önemli. Kesinlikle.
Yani evet, halkımızı evet. Tekrar ben hep programlarda söylüyorum. Lütfen evet. Operaya gitsinler, tiyatroya gitsinler. Çok ucuz biletler. Yani
tabii,
kimse korkmasın. Hani sadece elit insanların dinlediği bir müzik değildir bu. Halk
kesinlikle,
için yapılan
evet.
Bir şeydir. Ve gerçekten sinemadan bazen daha ucuz biletler.
Tabii.
Evet, sevgili yani, Aykut Çınar'ın dediği gibi hani operanın olmadığı yerlerde de hani bilet alamadıkları yerlere de sizlerin gitmesi ve tanıtıyor olmanız gerçekten takdire şayan.
Yani bunu bir opera bale personeli olarak gururla söyleyebilirim. 2013-14 sezonundaki rakamı hatırlıyorum. Hı hı. Türkiye'de Devlet Opera Balesi'nin etkinlik yapmadığı tek bir il vardı. O da güvenlik sorunuyla biz turne planladık ama bu sezon gelmeyin, hani güvenlik sorunu yaşayabiliriz dendi. Onun dışında her yere bizi davet eden her yere Devlet Opera Balesi gidiyor ve bu görevini yerine getirmeye çalışıyor.
Teşekkür ediyoruz gerçekten bu katkılarınızdan dolayı. Biraz önce güme gittiyse tekrar edeyim. Yöneticiliğiniz ve idareciliğiniz döneminde de başarılarınıza ve attığınız imzaları biliyoruz.
Çok teşekkür ederim.
Çok teşekkür ediyoruz. Hem programımıza katıldığınız
evet,
için şeref verdiniz.
Sağ olun, ben çok teşekkür ederim.
Çok anlamlıydı bizim için. Aynı zamanda abimiz olduğunuz için.
Sağ olun.
Çok teşekkür ediyoruz. Bir başka programda tekrar görüşmek üzere diyorum o zaman ben. Evet. Sizler de son cümleleriniz varsa alalım.
Çok teşekkürler tekrar. Kırmadınız bizi, geldiniz. Dinleyicilerimiz de umarım keyif almıştır. Ve bilgilenmişlerdir. Bizim biraz da amacımız o bu programda.
Evet.
Bilgilendirmek ve sevdirmek klasik müziği, operayı. Caz alanında da biraz bazı şeyler yapıyoruz.
Evet.
Programlar yapıyoruz. Böyle değerlerimiz, sanatçılarımız da
vallahi
var.
Valla ben hem buraya gelip bu çok keyifli sohbete katıldığım için ben teşekkür ederim. O şeref bize ait, şeref aldım. Ayrıca da sizi bu gerçekten eğitsel yönü de çok yüksek olduğunu düşündüğüm programı oluşturduğunuz, buna emek harcadığınız için de ben teşekkür edeyim. Seyircilerimiz ve halkımız adına iyi yayınlar diliyorum bundan sonraki hayatınızda.
Sağ olun.
Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Müzikte iz bırakanlar. Hazırlayan ve sunan Seçil Öztan, Bora Ateşyakan.